İblisin şeytanlaşması ve insanları saptırmasına dair serüveni. Bismillahirrahmanirrahim. Cinlerden olan iblisin ilk isyanı sonrasında küfre girip şeytanlaşması ve yaratılış bakımından kendisinden aşağı olduğunu iddia ettiği Ademoğullarına düşman olup onlara karşı bir konum olarak türlü oyun ve tuzaklarla onları nasıl saptırmaya çalışacağı Kur'an'da nakledilir. Kur'an'da hem iblisin şeytanlaşma serüveni ibret olması için aktarılır ve hem de uyanık olup tedbirli davranmaları için insanlara yönelik düşmanca açıklamaları, takip edeceği şeytani planları, stratejileri ve hedefleri bizzat onun ağzından ifade edilir. Buna rağmen Kur'an'ı hakkıyla okumayanlar şeytanı yeterince tanımamakta ve onun şerrinden korunma imkanından da mahrum kalmaktadırlar. Bu sebeple Müslüman olduklarını iddia edenlerin büyük çoğunluğu bile tedbirli olmamız için Kur'an'da bildirildiği halde habersiz oldukları bu şeytani tuzaklara ve oyunlara gelmekten ve şeytanın yolunu izlemekten kurtulamıyorlar. Adem'in yaratılışı ve iblisin yaratılışla ilgili farklılığa dayalı kibirlenmesi sonucu şeytanlaşması. Adem'in yaratılışı ile başlayan serüvende Rabbimiz meleklerden bu takdirini ve yaratma eylemini Adem'in varlığını ve fonksiyonunu kabul etmelerini istediği, meleklerin Rablerinin bu emrine secde itaat etmelerine rağmen iblisin buna karşı geldiği vurgulanıyor. İsra suresi 61. ayeti kerimede meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde etmişti. O ise çamurdan yarattığına mı secde edeceğim demişti. Aynı serüven Araf suresi 11 ve 12. ayetlerde de şöyle ifade edilir. Sizi yarattık, sonra size biçim verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin dedik. Hepsi secde ettiler. Yalnız iblis secde edenlerden olmadı. Allah buyurdu. Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben dedi, ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Allah meleklere Adem'e secde edin diye emrettiğinde, melekler Adem'e değil de aslında Allah'a secde etmiş, onun emrine itaatle ona ibadet etmişlerdir. Tıpkı Resul'e ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin emri gereğince, Resul'e ve emir sahiplerine itaat ettiğimizde aslında Allah'ın emrini yerine getirerek ona itaat ve ibadet etmiş olduğumuz gibi. Bu sebeple Adem'e secde edin emrini şöyle de anlamak mümkündür. Sonra da meleklere Adem'e secde edin, ona boyun eğip itaat ederek hizmet edin dedik. İblis de bu secdeyi reddetmekle Allah'ın emrine itaati reddederek ona isyan etmiştir. Allah ona sana ne engel oldu da ben emrettiğimde secde etmemeye cüret ettin buyurdu. Böyle azarlayıp sorguya çekti. Buna karşı iblis dedi ki ben ondan hayırlıyım. Yani daha faziletli, daha yükseğim. Böyle olanın aşağı derecedekine secde etmesi ise uygun değildir. Şu halde bu emir akla uygun ve hoş değildir. İşte beni secdeden engelleyen ondan yüksek olmam ve bu emri uygun görmememdir. Ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın dedi. İblis, Adem'in yaratılışında iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? İlahi buyruğuyla hatırlatılan yaratılıştaki hususi üstünlüğü, onun düzenleyip insan şeklini verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman siz hemen onun için secdeye kapanın. İlahi buyruğuyla hatırlatılan ruh ve sureti, ben yeryüzünde bir halife kılacağım. İlahi buyruğuyla hatırlatılan gayeyi göz önüne almayıp yalnız madde ve yaratılış unsuruna itibar etme yanlışına düşmüştür. Böyle olunca da Adem de topraktan, kendisinde de ateşten başka bir özellik görmemiş ve diriden ölü, ölüden diri yaratan eşyanın özellikleri ve üstünlüklerini kereminden bahşeden yüce yaratıcıyı maddeye mahkum gibi varsaymıştır. Hiç düşünmemiştir ki çamur ile ateşin özündeki fark da sadece yaratıcının tahsisine borçlu olan bir yaratılış farkından başka bir şey değildir. İblis gerek bilgi edinme noksanlığından, gerek anlayışındaki bozukluktan yani bilgiyi haktan değil nefsinden almak davasında bulunduğundan dolayı bunda da yanlışa düşmüştür. Ve yine bu yanlış iledir ki Adem'i sırf çamur, kendisini sırf bir ateş seviyesinde mukayese etmiş çamurdan yaratılan Adem'in, Allah'ın seçkin kılması ile çamurdan büsbütün başka şerefli bir duruma yükseleceğini, kendisinin de ateşten büsbütün başka bir lanete uğrayacağını anlayamamıştır. Bakara suresi 34. ayetteki ve meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O ise diretti ve kibirlendi. Böylece kafirlerden olduğu açıklamasından ve İsra suresi 61. ayetteki çamurdan yarattığına mı secde edeceğim ifadesinden anlaşılan, iblisin bu davranışının sebebi kibirdir. Yani Allah'a karşı ilk günah kibirden dolayı işlenmiştir. Kibir yani büyüklenme, Araf suresi 12. ve Sad suresi 38. ayetlerde mukayeseye dönüşmüş, Hazreti Adem'in yaratıldığı madde ile kendisinin yaratıldığı maddeyi mukayese etmiştir. İblis, ben ondan hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. İblis, kendi üstünlüğünü ortaya koymak için bu mukayeseyi yapmış, çamurdan yaratılana, ateşten yaratılanın secde etmeyeceğini söyleyerek, kibrinin ne denli etkisinde kaldığını göstermiştir. Bu sebeple yaratılıştan gelen özellikleri kutsallaştırıp, ırk, kavim, kabile, renk ve dil gibi farklılıkları Allah'ın ayetleri olarak saygı gösterip bir çeşni ve güzellik olarak değerlendirmek yerine bir üstünlük vesilesi olarak görenler ya da bu kavramları ideolojileştirip ayrılık, çatışma ve farklı olanlara hakimiyet aracı haline getirenler bu bağlamda ulusçuluk, ırkçılık, kavmiyetçilik ve milliyetçilik yapanlar şeytani bir yolu tercih etmiş olmaktadırlar. İblis, Adem oğullarının çoğunu saptıracağı iddiasıyla Allah'tan kıyamete kadar süre istemiş ve isteği kabul edilmiştir. İblis, bu kibir ve kızgınlıkla yaratıldığı madde bakımından daha üstün olduğunu iddia ettiği Adem ve soyundan öcünü almak üzere Rabbimizden izin ister. İsra suresi 62-65. ayetlerde de yine bu üstünlük iddiası ile Adem ve soyunu saptırmak için izin talebi yer alır. İsra 62 dedi ki, şu benden üstün kıldığına da bir bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan pek azı dışında onun neslini kendime bağlayacağım. İblis bu ayette pek azı hariç derken onların kimler olduğunu söylememekte ama Sad suresi 83. ayette bunların ihlas sahibi kullar olduğunu açıklamaktadır. İblis, senin şerefine andolsun ki içlerinden ihlaslı kulların hariç elbette onların hepsini azdıracağım dedi. İblis, şu benden üstün kıldığına da bir bak derken sadece kibirlenip mukayese yapmakla kalmıyor, küstahlığın en son noktasına ulaşıyor. Sanki Allah neyi yarattığını bilmiyor da şu benden üstün kıldığına da bir bak diyerek hem Hazreti Adem'e hakaret ediyor hem de Yüce Allah'ın yanlış emir verdiğini ima ediyor. Eğer kıyamete kadar bana mühlet verirsen, o güne kadar beni öldürmezsen, bana uzunca bir ömür ve fırsat tanırsan, yemin ederim ki onun zürriyetinin çok azı müstesna, hepsini kendime bağlayacak, kendime kul köle edineceğim, hepsini yoldan saptıracağım, hepsini sana kulluktan çıkaracağım diyor. Görüldüğü üzere iblis kendisi secde etmediği gibi, kendisi Rabbinin emrine boyun bükmediği, itaat etmediği gibi, İnsanları da kendi küfrüne, kendi isyanına, kendi secdesizliğine, itaatsizliğine, kendi cehennemine çekeceğine dair yemin ediyor. Az bir kısmı hariç tüm kullarını saptıracağım diyor. Adeta Allah'a karşı savaş açıyor. Ama bakın dikkat edersiniz, hain açıkça Allah'la savaşacağını söylemiyor da Adem ve neslini saptıracağını söylüyor. Adem'i ve zürriyetini hedef seçiyor. Ama maalesef insanların pek çoğu onun bu sözünü doğru çıkarıyorlar. İnsanların pek çoğu Rablerini unutup, Rablerinin kitabını ve elçisinin yolunu bırakıp, şeytanın yoluna tabi oluyorlar. Hatta Müslüman olduğunu söyleyenlerin çoğunluğu bile bu konumda yer alıyorlar. Hicr suresi 34-38. ayetlerde Rabbimiz şöyle buyurur. Allah öyleyse çık oradan. Çünkü sen kovuldun, şüphesiz hesap gününe kadar lanet senin üzerinedir dedi. İblis ise, ey Rabbim, o halde insanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana yaşama süresi tanı dedi. Allah, sen kendilerine yaşama süresi tanılanlardansın dedi. O belirli vaktin gününe kadar. İblis, yüce yaratıcının huzurunda işlediği hatadan, günahtan pişmanlık duymak, Allah'a tövbe etmek, bu büyük suçunu bağışlaması için ona sığınmak için değil de, Allah'ın kendisine lanet etmesinin huzurundan kovmasının intikamı olarak, Adem ile soyundan öc almak için diriliş gününe kadar yaşama süresi tanınmasını istiyor. Allah'ın kendisine lanet etmesini, kendisinin Allah'a baş kaldırmasına değil de çirkin bir büyüklenme ile Adem'e bağlıyor. Andolsun eğer beni kıyamete kadar ertelersen, onun soyunu pek azı hariç azdırarak kontrolüm altına alacağım ifadesinden çıkaracağımız önemli dersler var. Adem ve soyunun ölümden sonra diriltilmeleri zamanına kadar beni öldürmede ecelimi geri bırak diye yalvarıp yakarmasından anlaşılmaktadır ki, İblis aslında yüce yaratıcıyı inkar etmediği gibi kıyamete ve öldükten sonra dirilmeye de inanmaktadır. Kimden müsaade alınacağını da bilmekte ve bundan da Allah'a iman ettiği anlaşılmaktadır. Kıyamete yani öldükten sonra dirilme anına kadar yaşama iznini Allah'tan alıyor. Bu bilgileri Allah bildirmiş olabilir, meleklerden almış olabilir. Şu halde iblisin küfrü Allah'a ve ahireti inkar şeklinde değil, ilahi emir ve yükümlülüğü inkar ile yapması istenen amelin gereğini yapmayıp tartışmak şeklindedir. Adem'e secde emri iblisin iç yüzünü ortaya koyan ve onu meleklerden ayıran bir imtihan olduğu gibi, iblisin geri bırakılması, zaman tanınması da Adem ve soyu hakkında bir imtihan olacaktır. İblis, kıyamete kadar mühlet dileğinin kabulünden sonra o uzun ömrünü tövbe ve şükür ile kurtuluş için kullanacak yerde şöyle diyor. Öyleyse beni azdırman, insanlara azdırma ve saptırmama da izin vermen hakkı için, elbette ben o Adem cinsini azdırıp saptırmak için senin doğru yoluna oturacağım. Sana, senin nimetine götüren iman, İslam ve doğruluk yolunu kesip pusuya duracağım. İblis şunu demeye çalışıyor. Eğer bana kıyamete kadar mühlet verirsen, Adem'in zürriyetini, pek azı hariç fıtratını bozarak, sırat-ı müstakimden uzaklaştırarak, ilahi değerlerden kopararak, kendime bağlayacağım, onlara egemen olacağım, onları kuşatıp dizginlerini elime alacağım, onları avucumun içine alıp hükmedeceğim. Sonuç olarak iblis, insanı etkileyip azdıracağını, ivalarda bulunup saptıracağını Allah'a itiraf etmektedir. İblis, insanı Allah'ından, selim aklından ve hak yoldan koparıp kendi batıl yollarına ve kötülüklere sürükleyeceğini ifade etmektedir. Böylece iblis, insanı fıtratın yolundan ve vahiyden koparıp, vahiy ile fıtratın arasını kesmek suretiyle Rabbine ve kendine yabancılaştırarak, arzda fesat çıkararak müfsitler haline getireceğini söylemektedir. İşte kitap ve Resul, iblise bu fırsatı vermemek için insanın Allah'ı ve kendisi ile olan bağlarını sağlam tutmak, insana istikametini gösterip şeytanın saptırmalarından korunmanın yollarını bildirmek, fıtrat ile vahyin dünyada buluşup yeryüzünde halife kılınmış İslami şahsiyetin ortaya çıkmasını sağlamak için gelmiştir. Tevhidi, davet ve vahiy ile belirlenen hak dinin eğitimine de bu amacı gerçekleştirme görevi verilmiş, insanın şeytanın yular vurduğu ve fıtratın yolundan ve vahiyden koparıp çürümeye terk ettiği bir duruma düşmesini engellemek ve onu manevi silahlarla donatmak görevi yüklenmiştir. Ancak hayat ve imtihan kitabı Kur'an'ı hakkıyla okuyup öğüt almayanların bu manevi silahlarla donanması, arınma ve korunmanın yollarını fark edip hayatını buna göre düzenlemesi mümkün olmadığından çoğunluk insanlar ve hatta Müslüman olduğu iddiasındakilerin büyük ekseriyeti bile şeytanın izinden giderek onun azdıracağım ve kendime bağlayacağım dediği çoğunluk içinde yer almaktan kurtulamazlar. İblis, insanları kandırmak için onlara en uygun gördüğü yanlarından yaklaşıp aldatıcı ve boş vaatlerde bulunur. İblis, insanları etkileyip onlara gem vurmak, ilahi menşeli kökünden, değerlerinden koparıp vahiden ve fıtratın yolundan uzaklaştırmak için insana nasıl yaklaşacağını ve sonuçta nasıl bir sonuç alacağını da Araf suresi 17. ayette açıklamaktadır. Sonra muhakkak ki onların önlerinden, arkalarından, sağ taraflarından ve sol taraflarından geleceğim ve onların ekserisini şükrediciler bulmayacaksın. İblis şunları söylemiş olmaktadır. Sonra da mutlaka önlerinden ve arkalarından, sağlarından ve sollarından yani kendilerine hulul etmeye en uygun taraflarından, en fazla açık verdikleri yönden onlara varacağım. Dört yönden yani düşmanın saldırabileceği her taraflardan saldıracağım. Doğru yoldan çevirip saptırmak, şaşırtıp soymak için ne yapabilirsem yapacağım. Onlara aldatıcı telkin ve vaatlerde bulunacağım. Sen de çoğunu şükreden, itaatkar kimseler olarak bulmayacaksın. İblisin bu son kısmı zannına dayanarak söylemiş olduğu, şüphesiz iblis onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı. ayetinin delaletiyle anlaşılmaktadır. Bunun üzerine Rabbimiz iblise sert bir uyarı yapar. Allah, haydi git, onlardan sana kim uyarsa bil ki cehennem hepinizin cezası olur. Hem de tam bir ceza dedi. Bu ayetle adeta şöyle deniyor. Haydi git ve yapacağını yap. Haydi elinden ne geliyorsa geri bırakma. Saptıracaklarını saptır. Onlardan sana kim uyarsa, kim seni dinlerse, kim beni, kitabımı, dinimi, peygamberimi bırakıp senin yoluna tabi olursa bilesiniz ki cehennem hepsinin cezası olacaktır. Hepsi de cehenneme yuvarlanacaklardır. Kim sana tabi olursa seninle birlikte onların gidecekleri yer cehennemdir. Araf suresi 18. ayetteki ifade ise şöyledir. Allah buyurdu, haydi sen yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan sana kim uyarsa bilin ki sizin hepinizden derleyip cehennemi dolduracağım. Bu ayetten ve İsra suresi 63. ayette geçen ifadeden anlıyoruz ki sadece kovulmuş şeytana tabi olanlar değil, şeytan da onlarla beraber cezalandırılacaktır. Yani iblise uyanlar ondan onun uydurulanlarından oldukları gibi onun akıbetine de mahkumdurlar. Adem'in yaratılmasıyla gerçekleşen bu imtihanda iblisin kişisel duygularına tabi olarak melekler içindeki mutluluk makamından bu bedbahtlık çukuruna düşmesi ne kadar acı ise hiç şüphe yok ki meleklerin secde etmesi şerefine kavuşan Adem cinsinin böyle apaçık bir düşmanı olan yerilmiş, kovulmuş iblisin izine, huyuna uyarak o yüce makamdan düşmesi ve onun kötü sonuna ortak olması ondan daha acı olacaktır. İblisin yaratıcıyı ve ahireti inkar etmediği halde bu düşme ve bedbahtlığına sebep kibir ve gurur ile Allah'ın emri yerine hevasına, duygularına tabi olması ve bu arzusuna uygun olmayan hususlarda ilahi emre sataşıp saldırma tercihinde bulunması olmuştur. Allah'a karşı özgür olmak isteyen iblis, insan ile imtihan olmuş bulunduğu gibi, iblis gibi ilahi emre karşı özgür olmak sevdasına düşecek olan insanlar da iblis ile imtihana tabi kılınmışlardır. Şu halde yaratılışlarıyla iblisin düşmesine sebep olmuş insanlar, kendi iradeleriyle onun akıbetine düşmemek için yaratılışlarına bahşedilen bu ezeli nimetin şükür hakkını yerine getirmeli ve ahdine sadakat gösterip iblisin izinden gitmekten son derece titizlikle sakınmalıdırlar. Ve bilmelidirler ki şu kıssada iblisin gösterdiği huylardan hangisi bir kimsede varsa onda şeytandan bir huy var demektir. İşte bu halin ıslahına çalışılmalıdır. İsra suresi 64. ayette ise iblise karşı tam bir meydan okuma üslubu vardır. Sesinle gücünün yettiğini yerinden oynat. Onlara karşı yaya ve atlılarınla haykırarak yürü. Mallarına ve çocuklarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Ama şeytan sadece onları aldatmak için vaat eder. Yüce Allah bu ayetinde şeytanın insanları aldatmaktan başka bir şey vaat etmediğini söyleyerek insanları bilinçlendirmekte onun bir sahtekar olduğunu, verdiği sözde durmayacağını ve böylece onun tuzağına düşmenin büyük kayıp olacağını insana öğütlemektedir. Zaten dinin ana amaçlarından biri de şeytanın aldatıcılığına karşı insanı manen silahlandırmaktır. İbrahim suresi 22. ayette ise bunu şeytanın bizzat kendisi de itiraf etmekte ve Allah'ın vaadinin gerçek, kendi vaadinin ise sahte olduğunu ifade etmektedir. Şeytan vaadinde durmaz, vaadinde yalancıdır. İş hükme bağlanıp bitince şeytan der ki, doğrusu Allah size gerçek olan vaadi vaat etti. Ben de size vaatte bulundum. Fakat size yalan söyledim. Görüldüğü üzere iblis, Allah'ın vaadi hak ve benim vaadim ise yalan olduğu halde, sizler azgın heva ve arzularınıza uygun geldiği için benim yalanlarıma uymayı tercih ettiniz demektedirler. Rabbimiz İsra suresi 64. ayette adeta şunları söylemektedir şeytana. Haydi ey iblis, yayalarınla, atlılarınla, ordularınla, avanelerinle insanlar üzerine çullan. Bas onlara yaygaranı ve bir şeyler yap. Hiç olmayacak şeyleri olur gibi göster onlara. Gündemlerini değiştir. Onlardan gücünün yettiği her bir kimsenin ayaklarını kaydır. Üstesinden gelebildiklerini yoldan çıkar. Onları Allah'tan, kitaptan, peygamberden koparıp kendine kulluğa çağır. Yapabileceğin her şeyi yapmaya devam et. Ama unutma ki bak, ben kullarıma ilan ediyorum. Senin ancak kullarımı aldatmaktan başka yapabileceğin hiçbir şey yoktur. Sen sadece vaat eder, sadece aldatırsın. Senin aldatmaktan başka yapacağın hiçbir şey yoktur. Ama insanlar Allah'ın hükümlerini, yasalarını bırakırlar da haram yollardan mal kazanmaya giderlerse elbette o mallarına şeytanı ortak edeceklerdir. Evlilik ilişkilerini Allah'ın gösterdiği gibi değil de şeytanın gösterdiği gibi yaparlarsa elbette kendi çocuklarına şeytanı ortak edeceklerdir. Şeytan, saptırma işlevini çoğunlukla insanlardan devşirdiği, askerleriyle oluşturduğu ordusunu kullanarak gerçekleştirir. Şeytanın atlıları ve yayaları, onun görevini sayısız şekillerde ifa eden ve onu veli edinen insanlar ve cinlerdir. Rabbimiz bu yüzden sinsice kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran vesvesecinin cinlerden ve insanlardan olan şeytanın şerrinden kendisine sığınmaya çağırmaktadır. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Nas Suresi 1 ve 6. ayeti kerimeler. Şeytan saptırma işlevini çoğunlukla insanlar içinden devşirdiği, dostlarını ve bunlardan oluşturduğu ordusunu seferber edip, kullanarak gerçekleştirir. Şeytanın insanları devşirmesi bir boyutuyla da şöyle gerçekleşir. Kur'an'da hayatın bazı alanlarında Allah'ı unutarak, bu alanları Allah'ın hükümlerinden soyutlayanlara, Kur'an'dan yüz çevirenlere, hevalarını, arzularını belirleyici kılıp, Allah'ın zikrini görmezlikten gelenlere bir şeytan musallat edeceği ve bu şeytanlar onları yoldan çıkardıkları halde, onların kendilerinin doğru yolda olduklarını zannedecekleri bildiriliyor. Allah'ın zikrini, Kur'an'ı umursamayan, görmezlikten gelen kimseye bir şeytan musallat ederiz de onun yakın bir dostu olur. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan çıkarırlar, saptırırlar da onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Zuhruf Suresi 36-37. ayeti kerimeler. Ve bu sebeple de Kur'an'da bunlara arzda fesat çıkarmayın dendiğinde onların kendilerinin ıslah ediciler olduklarını iddia edecekleri, ancak asıl fesatçıların bunlar olduğu, ancak bunun şuurunda olmadıkları bildirilmektedir. Bunlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. Bilin ki gerçekten asıl fesatçılar bunlardır ama şuurunda değildirler. Bakara Suresi 11-12. ayeti kerime. Görüldüğü üzere Allah'ın zikrini hayata hakim kılmak yerine Allah'ı unutarak hevalarını ya da şeytana ve tağutlara uyanlar zamanla bu istikamette inanmaya ve artık tercih ettikleri bu batıl yolun doğru yol olduğunu, yeryüzünde fesat çıkardıkları halde kendilerinin ıslah ediciler olduklarını zannetmekte ve ısrarla bu iddiada bulunmaktadırlar. İşte bu tür kimseler şeytanın işbirlikçisi olup onun fesat projelerine hizmet ederler. İblisin insanlar içinden devşirdiği işbirlikçileri bazen aileden birisi, anne, baba ya da evlat olur ve bu tuzağa düşüp şeytanın işbirlikçisi haline dönüşerek ailenin ifsadına sebep olur ya da ailenin huzurunu ve birliğini sarsar. Bazen anne ya da baba olur. Evladını Allah'a itaatten alıkoyup şeytana itaate yönlendirir ve hatta zorlar. Bazen de Rabbimizin, evlatlarını sizin için ancak bir fitne, bir denemedir. Tegabun Suresi 15. ayet-i kerime şeklindeki uyarısına rağmen, evladını sevmekte hudutları aşarak, evladının kendisi için bu imtihanı kaybetme vesilesi bir fitne olmasına yol açar. Evladının Rabbine isyan edip şeytana uymasına göz yumarak, batıl yolda kalmasına vesile olur ve onu kendi elleriyle ateşe iter. Anne ya da babadan birisinin vermeye çalıştığı İslami eğitimi, Kur'ani nasihatleri ve yapmaya çalıştığı emri bil maruf ve nehyanil münker görevini, sözde evladını koruma duygusallığıyla diğeri boşa çıkarır. Böyle yapınca sonuçta evladı gibi kendisi de şeytanın izini takip ederek hüsrana sürüklenir. Bazen bu tür azgın evlatlar olur, anne ya da babalarının duygusallıklarını istismar ederek onları da kendileriyle beraber şeytanın yoluna ve azaba sürükler. Şeytan bazen bir İslami cemaatin mensubunu devşirip kışkırtır, istişareyle alınan kararlara uymamaya, nefsani, bireysel ve fevri davranmaya, emri bil maruf gereği yapılan uyarı ve nasihatleri tahammülsüzlüğe ve sonuçta da cemaatten ayrılmaya teşvik ederek cemaat birlikteliğine zarar verir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şerifinde şeytan cemaatten ayrılanla birlikte koşup onu o yolda teşvik eder buyurmuşlardır. Rabbimiz Celle Celaluhu Allah'ın ipine havlullah'a topluca sarılın ve dağılıp ayrılmayın. Ali İmran Suresi 103. ayeti kerime. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Enfal suresi 46. ayet-i kerimede buyurduğu halde, şeytan insanlar içinden devşirdiği işbirlikçileriyle birlikte saldırmak suretiyle ve nefislerini kışkırttığı kimi Müslümanları da amele olarak kullanarak Müslümanların birliğine zarar vermek ister. Bu amaçla şeytan ve işbirlikçileri Müslümanları meşru emir sahiplerine ve meşru şura kararlarına itaatsizliğe teşvik eder. En büyük fitne olan kavmiyetçiliği, iktidar olma hırslarını ve siyasi çıkar kavgalarını tahrik eder. Sonuçta şeytanın devşirdikleri de tıpkı onun gibi bir sapma ile kavmiyetçilik, milliyetçilik hastalığına kapılıp kibirlenerek ve nefsani, siyasi çıkarların peşinden koşarak ümmetin birliğine zarar verirler. Şeytanın insanlardan devşirip ordusuna kattıkları bazen de medyatik bir vaiz olur. Geleneksel ve modern birçok bidat ve hurafeyi İslam adına anlatıp kitleleri şeytanın yoluna yönlendirir. Bazen laik seküler devletlerin emrinde bir dini kurum olur. Camileri, vaaz ve hutbeleri kullanarak dini laik devletin politikalarına destek olacak biçimde araçsallaştırır. İslam adına laiklik ve demokrasiyle uyumlu bir resmi din anlatarak kitleleri bu istikamette yönlendirir. Bazen bir amir, bir yönetici olur, emri altındakileri sapmaya, şeytana uymaya yönlendirir ya da zorlar. Bazen şirkle hükmeden bir siyasi otorite, tağuti bir sistem ya da yönetici olur ve bir toplumu ifsad edip şeytanın yoluna sevk etmeye, zorlamaya çalışır. Bazen laik olup şirkle hükmeden bir parti olur ama sağdan yaklaşıp yaptıklarını hak olarak göstererek ve İslam'ı istismar ederek insanları şeytanın yolu olan batıl laik siyaset zeminine çekip haktan uzaklaştırır. Şeytanın işbirlikçisi bazen de bu şirk sistemini ve ehven-i şer gördüğü yöneticilerini destekleyen, İslami bilgisini de bu amaçla kullanarak samiri ya da belam rolünü üstlenen bir alim, hoca, ilahiyatçı, akademisyen, şeyh, cemaat öncüsü ve benzeri olur. Ve insanları laik demokratik batıl yola sevk etmede Allah ile aldatma işlevi görür. Müslümanların batıl yollarda kirlenerek şeytani projelere malzeme olmasına yol açar. Bazen bidat ve hurafeleri İslam diye sunan şirke bulaşmış tarikat ve tasavvuf kültürünün bir şeyhi olur. Müritlerini akletmekten, vahye uymaktan uzaklaştırıp meyyit gibi teslim alarak şeytanın yolunu yönlendirir. Hak ile batılı karıştırıp hak diye sunarak ve cennete götüreceğini vaat ederek insanları aldatıp cehennemin yoluna sürer. Şeytanın devşirdikleri bazen de kendisinin Mehdi, Mesih olduğu iddiasıyla ortaya çıkarlar. Medyayı da kullanarak insanları kendilerine ve sonuçta şeytana kulluğa çağırırlar. Şeytanın dostu bazen bir iş adamı olur, bir sanatçı ve yazar olur. Sahibi olduğu medyası ve kurduğu televizyonuyla yaptığı programlar, çevirdiği filmler, yaptığı müzikler, dizi filmleri ya da yazdığı kitaplar ile kitleleri ifsad etmeye, hak yoldan uzaklaştırıp batıl yollara, şeytani istikamete yönlendirmeye çalışır. Yine bunlar aynı kanallarla Kur'an ve sünnete aykırı geleneksel ve modern hurafeleri topluma yayarak insanların hak dinden sapmasına zemin hazırlarlar. Sonuçta şeytan bütün bu dostlarıyla birlikte insanların hırslarını, ihtiraslarını, şöhret, şehvet ve servet eğilimlerini kışkırtarak fücura ve hevaya uyma potansiyellerini tahrik edip kullanarak kitlelerin sapmasına, fıtratlarının bozulmasına yol açar. Hatta batıl yollardan kimi beklentileri cazip ve süslü göstermek suretiyle kimi Müslümanları bile etkileyerek batıl alanlara çekip kirlenmelerine, zihinlerinin karışıp dönüşmesine ve sonunda da yaşadıkları gibi inanmalarına sebep olur. Şeytan bir taraftan hiçbir çaba harcamaksızın insanlardan ve cinlerden edindiği bu atlılar ve yayalardan oluşan ordusuyla saldırıp kendisine uyan bir kimsenin mallarını ve kazancına ortak olur. Bir takım maslahat ve kazanımları süslü göstermek suretiyle insanları kandırıp batıl yollara sevk ederek ahiretlerine büyük zararlar verir. Diğer taraftan da kendi yönlendirmesiyle işlenen günah, isyan ve kötü davranışların cezasını paylaşmada ortak olmak istemez. Kandırdığı kimseleri hesap ve ceza günü yalnız bırakır. Sonuçta şeytan insanları boş umutlar, beklentiler içine sokarak oyalar. Boş başarı vaatleriyle kandırır ve Kur'an-Sünnet eksenli sahih İslam anlayışından uzaklaştırıp İslam adı altında batıl yollara sevk ederek Allah'a değil de kendisine kulluk yapmalarını sağlar. Rabbimiz şeytanın aldatıcı boş vaatlerine kanmaktan, onun yoluna uyarak hak yoldan uzaklaşmaktan ve onun ifsat edici programlarına hizmet etmekten hepimizi muhafaza buyursun. Allah Celle Celaluhu bizleri şeytan ve dostlarından oluşan fesat ordusuna karşı İslam mücadelesi veren tevhid ordusunun neferleri kılsın inşallah. Yazan Mehmet Pamak.